Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu haftada medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları sizinle paylaşmaya çalışacağız değerli dinleyenlerimiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Merhaba İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum.
Evet, Gazze'de yaşananlar hepimizin gündeminde ama bir taraftan da maalesef İsrail'in yaptığı bu soykırım kendini yavaş yavaş da alıştırmaya başladı gibi hocam. Şehit sayısı 30 bini geçti. Evet, dile kolay, 30 bin kişi ve bu sadece resmi olarak açıklanan ve açıklanmayanla birlikte daha ne kadar bilemiyoruz. Enkaz altında hala şehitlerin olduğunu biliyoruz. 30 bini geçti şehit sayısı. Dün çok korkunç bir katliam yaşandı Gazze'de. İsrail hem bombalarla insanları hedef alırken hem de açlıkla, susuzlukla onları bombalamaya devam ediyor. Dün de yardım kuyruğundaki Filistinlilere İsrail ateş açtı. 100'ün üzerinde Filistinli şehit oldu. 1000'e yakın kişi de yaralandı. Evet, hem açlıkla insanları köşeye sıkıştırıyor hem de yardım var diye bir duyuru yapılıyor. İnsanlar oraya akın ediyor. O sırada da İsrail işgal askerleri bu Filistinlilerin üzerine bir çuval un alabilmek adına, bir ekmek adına toplandıkları sırada İsrail kurşunlarının hedefi oluyor. Dünyadan tepki var ama tabii ki İsrail'in umurunda değil bu tepkiler. Neler söylersiniz hocam? Gazze'de yaşanan bu son gelişmeler ve son durumla ilgili bizi bilgilendirir misiniz?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. 7 Ekim'de başlayan İsrail'in soykırım ve vahşeti bugüne kadar neredeyse 6 ay olacak devam ediyor. İlk günleri hatırlayacak olursak İsrail'in dünya geneline verdiği mesaj, işte kuzeyde bombardıman yapacağız, insanlar güneye doğru yavaş yavaş sivilleri yönlendirdiler. Gazze şehir merkezi Refah'a doğru yönlendirildi. Evet. Şu anda 2 milyona yakın sivil Refah mülteci kampı çevresinde ve Refah sınırına yakın. Fakat bu konvoyun vurulduğu yer ve bahsettiğimiz katliam kuzeye yakın Gazze civarında oldu. Evet. Çünkü bazı siviller biz evimizde, burada açlıktan da ölsek burada kalacağız dediler. İşte İsrail onları tek tek o binaların arasından bulup katletmek biraz daha zor olduğu için, İsrail askeri kayıplar verdiği için bu un dağıtımı yapmak üzere toplanan kamyonun etrafındaki sivillere tanktan ateş ediyor. Yani teamüden katliam söz konusu. Fakat bütün dünyanın gözünün önünde yapılan bu vahşet ve katliam İsrail ve Siyonist medya tarafından dünyaya şöyle servis ediliyor: İzdihamdan öldü bu insanlar deniyor.
Evet. Yani pişkinlik.
Çok trajikomik. Arkasından işte İsrail askerleri kendilerine doğru saldıran işte Filistinlilere ateş kendilerini korumak için, yani tanktaki insan kendini korumak için ateş açıyor. Artık tuzun koktuğu bir noktadayız. Ben açıkçası İsrail'in bu vahşetini şöyle bir benzetmeyle açıklamak istiyorum. Hani PKK'lı teröristler var. Diyelim ki askerimize kurşun sıkan bir el var. Aslında o yapının içerisinde bir maşadır. Yani en az masum olanıdır diyebiliriz. Çünkü sonuçta bir gariban ailenin çocuğudur o tetiği çeken. Terör örgütü olarak düşer. O Kandil'deki baronları vardır. Bir de onları besleyen küresel uçları vardır. İşte İsrail'i de bir terör örgütü olarak benzetebilirsek, yani o kurşun atan askerler, hani bizim askerimize kurşun sıkan teröriste benzetirsek, perde gerisinde hala İsrail'e her gün lojistik destek veren, silah yardımı yapan Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin siyasi idarecileri, bunlar içerisinde yani o kurşunu sıkan asker kadar en az suçludurlar. Yani hiç kimse bu vahşetten, bu soykırımdan elini yıkayarak çıkamaz.
Kurtulamaz.
Ve en baş sorumlusu da İngiltere ve
Amerika
Birleşik Devletleri ve o ülkedeki insanları da yine bir kenara. Amerika Birleşik Devletleri dediğimizde 340 milyon insan var. O insanların da, sıradan insanların da bu işle bir alakası yok ki, kendini yakan asker örneğinde olduğu gibi. Fakat işte Amerika'nın, İngiltere'nin iradesini, devlet erkini elinde tutan, o onlara silahı, lojistik desteği veren akıldır. Asıl bu Filistin'deki dökülen kanın, gözyaşının ve her defasında işte Cezayir'in sunmuş olduğu kınama önerisine bile veto ediyor.
Evet abi.
Yani düşünebiliyor musunuz? İsrail aç insanlar bir avuç un almak için o yardım tırının yanına giderken tanktan ateş ediyor. Yüzlerce insanı öldürüyor, yaralıyor. Ve deniyor ki Birleşmiş Milletler bir kınayalım bunu. Amerika bunu da veto ediyor. Şimdi buradan öte, şimdi artık Amerika insanlara bir de karne veriyor. İşte sizde insan hakları şu kadar var, şu kadar yok gibisinde. İşte böyle bir dünya düzeninde yaşıyoruz maalesef.
Maalesef. Evet, bir taraftan da açlıktan, susuzluktan ve ilaçsızlıktan, yeterli sağlık şartlarının sağlanamamasından dolayı 10 bebek şehit olmuş hocam. Bu da yeni bir rakam olarak paylaşılabilir. Maalesef bebeklerin bile...
Şimdi İslam dünyası diyoruz ya, böyle bir dünya var mı yok mu? İşte bu Gazze'deki olaylarla birlikte 7 Ekim'den bu yana soruşturuluyor. Başta Türkiye, İran, Mısır olmak üzere ki bu İslam dünyasının önde gelen evet. ülkeleri. Ben Körfez ülkelerini saymıyorum bile. Ya bu ülkeler dese ki biz Gazze'ye insani yardım yapıyoruz. Yani un, diyelim ki şeker, temel gıda maddeleri, çadır, branda, battaniye. Bütün Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç denetleyebilir. Bunu engellemeyi de bir savaş sebebi sayıyoruz deyip evet. 3-4 ülke abansa, ben İsrail'in buna karşı çıkabileceğini, Amerika'nın bir şey diyebileceğini sanmıyorum. Yani herkeste bir sinmişlik, herkesin bagajında, ajandasında bir şey vardır. Yani ülkelerin o âli milli menfaatleri uğruna sesini çıkarmama
evet.
durumu. Yani neden Körfez ülkelerini saymıyorum diyor. Çünkü onların iradesi zaten Londra'nın, New York'un elinde. Fakat en azından Türkiye gibi, İran gibi, Pakistan gibi, Cezayir gibi ülkeler birazcık sesini yükselse, yani İsrail'le biz savaşıyoruz demelerine, İsrail'le savaşa girmelerine gerek yok. Sadece insani yardım, ya aç ölüyor bebekler. İlaçsızlıktan ölüyor. Yani dünya tarihi bunu nasıl yazacak? Yani insanlık adına ben şahsen bu 8 milyar insanın yaşadığı bu yerkürede, aynı zamanda 2 milyara yakın Müslümanın yaşadığı bu İslam dünyasındaki bu dünyada hala biz rahat yemeğimizi yiyip uykumuzu uyuyorsak, yani burada bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmemiz lazım. Bunu en başta kendime söylüyorum açıkçası.
Evet. Bu arada az önce dediniz ya, işte ülkeler birleşse diye sanki onun bir küçük adımı atılmış gibi oldu ama onun da netice itibarıyla yerine ulaşıp ulaşmadığı tartışılır. Ürdün merkezli bir operasyonla, içinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın da bulunduğu bir operasyonla havadan Gazze'ye yardım bırakıldı. Birçoğunun denize düştüğü ifade ediliyor.
Rüzgarın bile
aynen öyle.
Söyleniyor.
Böyle bir durum da söz konusu. Bu operasyona Ürdün Kralı Abdullah da bizzat katıldı. Önemliydi tabii ki orada o operasyona katılmış olması. Yani bunun biraz daha geniş bir, sizin de söylediğiniz gibi çerçevesini çizip birçok ülke katılsa nasıl olur?
Yani şu İsrail dünya medyasını hep şu şekilde manipüle ediyor. Biz sınırlara açarsak işte buralara silah gelir, savaş uzar vesaire. Ya diyoruz ki Filistinlilere askeri destek veyahut da silah yardımı, onlarla beraber savaşmaktan bahsetmiyoruz.
Onu geçtik artık öyle
evet,
bir şey.
Evet. Kimsenin öyle bir ne cüreti var, ne bir niyeti var, ne de evet. Gündeminde öyle bir konu var. Fakat 2 milyon 300 bin kişi şu anda %80'i 90'ı en temel gıdalara erişemiyor. İnsanlar çok basit sebeplerden dolayı hayatlarını kaybediyorlar. Çünkü yetersiz beslenen, gıda alamayan, evet, bebekler, çocuklar süt bulamadığı için ölüyorlar. Yani bu sadece Müslümanlar değil, insanlık adına bir utanç verici bir durum. Yani bunun her platformda gündeme gelmesi lazım. Yani diyelim ki 15 yaşındaki bir lise talebesi sosyal medyadan, o kendi Instagram'dan, Facebook'undan 100 kişiye,
evet,
ulaştırabilir. Biz komşumuzla, esnafla bir şeyle konuşurken gündeme getirebiliriz. Bir öğretmen sınıfında bunu gündeme getirir. Yani herkes, hani karıncanın
su taşıması
gibi safımızı belli etmemiz lazım. Ama evet, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, hani kalben dahi buğz etmeme derecesinin de altına inmek gibi bir şeydir ki Allah muhafaza, imani bir tehlikedir bu.
Evet. Peki hocam, şimdi İsrail'e gösterilen tepkinin zayıflığından bahsettik. Bizimle aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaşıyor ama bizimle aynı dinden olmasa da bir ABD askeri İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini İsrail'e tepki olarak yaktı ve sonradan açıklanan bilgilere göre de bütün mal varlığını da Filistin'e bırakarak gitti. Tabii bunu birçok yer görmedi. Amerika medyası görmedi, İsrail görmedi, Avrupa görmedi ama ikinci bir Rachel Corrie durumu yaşandı diyebiliriz. O da kendini İsrail buldozerleri önünde durarak hayatını kaybetmişti. Bu asker de Bushner de kendisini yakarak tepkisini gösterdi. Neler söylersiniz?
Şimdi o yanma sahnesine ben birkaç kez baktım. Sona doğru oradaki bir İsrailli Yahudi bir, evet, güvenlik görevlisiymiş. Yani artık ceset kül olmak üzere silahla
ateş mi ediyor?
Yani tetikte duruyor. Hani buna korkaklık mı dersiniz? Şu yani insanlıklarının geldiği nokta.
Evet.
Ambulans falan geldi. O söndürücü köpük sıktı ama hayatını kaybetti o asker. Şimdi Amerikan medyasında çıkan haber şu. İşte psikolojisi bozulmuş bir asker.
Evet.
O Filistin'e destek olarak son sözünü karartıyorlar.
Evet.
Yani bu yaptığı eylemin İsrail'in vahşetini proteste etmek için yaptığını kapatıyor. Diyor ki psikolojisi bozulmuş emekli bir asker.
Hmm.
Yani ona bir deli muamelesi yaftası yapıştırarak sanki bu İsrail ile Filistin alakası yokmuş gibi milyonlarca Amerikan vatandaşı bu şekilde dezenformasyonla karşı karşıya, evet, kalıyor. Ve bizde de böyledir. Yani siz tek parti dönemine ait bir takım eleştiriler yapan, kitaplar yazan insanlara ya deli denmiştir ya
meczup
denmiştir vesaire. Tam da bu kendini, evet, yakan askerin o Filistin'e özgürlük,
evet,
en son sözünü bu şekilde manipüle eden bir Siyonist medya var maalesef. Çünkü artık algıların, olguların önüne geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani öyle bir algı operasyonu yapılıyor ki gerçek olgu göz ardı ediliyor ve şu anda Batı toplumları da maalesef haz ve hız peşinde olan bir, hı hı, kapitalist ekonominin adeta bir piyonları haline gelen bu insancıklar da o medyanın kendilerine söylediklerine, evet, inanıyorlar ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar ama bilinçli, hakikaten bu zulmün farkına varan, yani Norveç'teki de, Amerika'daki de, Hollanda'daki de insanlar buna tepki gösteriyorlar. Çünkü bir insanın imani, ibadet boyutu, bir şeye inanması farklı bir şeydir. Vicdan farklı bir boyuttur. Allah her insana bir vicdan ve merhamet vermiştir. Dolayısıyla vicdan sahibi ortalama bir insan hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun bu tür bir vahşete kayıtsız kalması onun insanlığından şüphe ettirmeyi gerektiren bir durumdur.
Evet.
Burada bir de Yahudiler niçin ta milattan önce 2000'den beri sürekli sürgün edilmişlerdir sorusunun cevabı açığa çıkıyor. Çünkü ellerine fırsat geçtiğinde hep böyle yapmışlardır. 1000 yıl önce de 2000 yıl önce bu Yahudilerin, yani bugün biz bunu Siyonist diye maskelemeye çalışıyoruz ama bunların inançları böyle. Yani evet. Kendinden olmayan insanları adeta hayvan mertebesinde görüyorlar ve bu muameleyi yapıyorlar. Ve şu anda İsrail'deki sıradan vatandaşların, bakın sivillerin gidip o kapıdan geçen, Refah kapısından geçen sivillere ulaşan tırların önünde engel olmaya çalışan İsrail siviller var.
Evet.
Yani askeri geçtik ya, normal sıradan vatandaşlar açlıktan ölsün diye eylem yapıyorlar. Dolayısıyla burada bir zihniyette bir problem var. Bu nedenle de bütün insanlığın, sadece yani Müslümanların, Türkiye'de yaşayanların değil, bütün insanlığın şunu görmesi lazım. Yahudiler bir dünya için tehdittir, küresel bir tehdittir. Ellerine fırsat geçtiğinde işte Gazze'de yaptıklarını, biraz daha fırsat geçsin, bütün Orta Doğu'da ve dünyada yaparlar. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Evet, maalesef. Şimdi bir taraftan da ateşkes olur mu olmaz mı Ramazan öncesi bir umut var. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi gelecek birkaç gün içinde Gazze şeridinde ateşkes konusunda ümitli olduklarını söylemiş. Biden'ın, ABD Başkanı'nın da bu yönde bir açıklaması vardı. Hatta pazartesi gününü işaret etmişti, önümüzdeki pazartesiyi. Ve Ramazan'da eğer İsrail'in saldırmasını istemiyorsanız mealinde esirlerin serbest bırakılması şartını koşmuştu Biden Ramazan'da ama. Bu konuda ümit var mı hala? Siz ne görüyorsunuz hocam?
Şimdi tarihe bir bakalım. Türkiye 1974'te Kıbrıs'a bir çıkarma yaptığında sadece 3 gün içerisinde Birleşmiş Milletler, bütün dünya ayağa kalktı. Türkiye'yi ateşkese mecbur ettiler. Silah ambargoları gırla gitti. NATO ve Amerika'dan. Ya 6 ay olacak neredesin? Hamas'ın ve Filistinlilerin istediği bir ateşkes, yani kalıcı bir ateşkes. Peki Amerika'nın ve İsrail'in dilinin altındaki bakla ne? Ateşkes diyor ama bir ay, iki ay ateşkes olsun. Bu arada çünkü onların canları çok kıymetli, tabii, askerleri çok kıymetli. O tünellerin içerisinde esir tutulan askerlerimizi serbest bırakın. Yani bir askerimize karşı ben 100 kişiyi bırakırım diyor, 1000 kişiyi bırak. Önemli değil, niçin? Ertesi gün tekrar toplayıp içeri tıkıyor, hiçbir sebep göstermeden. Bu nedenle yani bir askere karşılık 1000 tane Filistinli sivili hapishaneden serbest bırakmasının pratikte bir anlamı yok. Ertesi gün
Tekrar
toplayıp
çünkü,
yani hapishanenin kapasitesine göre adam toplayıp dolduruyor İsrail. Yani bu konuda bir sabıkası var 1948'den bu yana. Öbür taraftan işte ateşkes geçici olarak tırnak içerisinde söyledikleri zaman şu ortaya çıkıyor. Bir taraftan esirlerimizi kurtaralım. Diğer taraftan da bu bir iki aylık süre içerisinde lojistik takviye yapalım.
Tabii,
yani füzelerin takviyesini yapalım. Uçakları
psikolojimizi düzeltelim.
Tekrar
topyekun bir saldırıya geçelim.
Saldırı için. Şimdi böyle bir ateşkes denilebilir mi? Bu nedenle yani insanların aklıyla alay edilen bir durum söz konusu ve bunu Amerika bizzat yapıyor, teamüden yapıyor.
Evet.
Bu nedenle de şu anda Amerika'daki karar veren mekanizma dese ki İsrail'e, şu vakte kadar yani siz ateşkese razı olacaksınız, aksi takdirde size askeri ve siyasi desteği çekiyorum dediği an zaten biter. İsrail bir şey yapamaz, biter. Tıpkı işte Ukrayna'da Zelenski'nin Batı'dan aldığı yardımla efelenmesi gibi. Yani İsrail'in etine budu ne? Ama 7 Ekim'in ertesi günü Amerika en büyük uçak gemisini Doğu Akdeniz'e getirdi. Ve şu anda İsrail'in elinde atom silahları var. Ve hiç kimse bundan bahsetmiyor. O gariban Filistinlerin tünellerde yaptıkları, imal ettikleri o küçük füzeler, roketler sanki bütün İsrail'i tehdit ediyormuş gibi buna karşılık asimetrik bir güç ve soykırım söz konusu. Biz bunlara yavaş soykırım diyoruz. Yani insanları biraz silahla, biraz açlıkla, biraz hastalıkla, biraz göç ederek ama sonuçta istediği hedefi kısa sürede değil de zamana yayarak ulaşmaktır. Ve İsrail bunu
hep yapıyor.
Hep yapıyor ve şu anda politikası da yapmaya devam ediyor maalesef.
Yani hakikaten 5-6 ay olacak dediğiniz gibi hocam. İnsanlar da artık yavaş yavaş bir alışmışlık durumu da söz konusu maalesef. O görülen fotoğraflar, yaşananlar, haberler, rakamlar yani çok normalleşti.
Sıradan insanlar için düşünelim. Evet. Yani ilk duyduğunda o vicdanı, merhameti, duygular kabarıyor. O gece uyuyamıyor. Belki evet. Yemek yiyemiyor üzüntüsünden. Fakat ikinci görüşünde diyor ki fazla bakmayayım, aynı şoku yaşarım. Üçüncü, evet. Beşinci derken artık o tür haberleri duymak istemiyor. Normal, evet. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar ve artık bu soykırım haberleri vakay adiyeden haberler gibi geliyor. Tam da İsrail'in istediği bu ve bu noktaya getirdi ve öncelikle yüzün üzerinde muhabiri, medya mensubunu, evet. Katletmesinin katlet, hedefi de buydu. Yani yaptığı işin dünya kamuoyundan gizlenmesi veyahut da artık kanıksanarak haber değerinin bile olmamasını sağlamak ve yavaş yavaş bu aşamaya da geliyor maalesef.
Evet. Latin Amerika ülkelerinde ciddi bir tepki var İsrail'e. Mesela Brezilya Devlet Başkanı Da Silva Hitler'e benzetmişti Netanyahu'yu. Bunun üzerine iki ülke arasında gerilim yaşandı. Son olarak da Brezilya sokakları karışmaya başlamış. Bu söz üzerine Bolsonaro destekçileri Da Silva'ya, evet. Tepki göstermeye başlamış. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun da bir açıklaması var. Dünkü o sivillere, Filistinlilere, kuyrukta bekleyen, yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıdan sonra Petro, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını duyurmuş. Peki Latin Amerika ülkeleri bunu yaparken Avrupa Parlamentosu'nda yer alan ülkeler ne yapmışlar hocam? İsrail'e silah ambargosu önerisini %70'den fazla milletvekilinin oyuyla reddetmişler. Böylesine bir gerçek de var. Bir tarafta öyle, bir tarafta böyle.
Şimdi gerek Amerika'da gerek Avrupa'da, hatta Türkiye dahil bu Orta Doğu coğrafyasındaki siyasi liderler veya ekonomik olarak gücü elinde bulunan elitler bir şekilde bunların tezgahına girmiş durumdalar. Nasıl ki bizim bu 15 Temmuz öncesi FETÖ'nün meşhur kasetleri vardı. Yani, evet. Sesini çıkarana diyoruz ki kaseti sal diyor, bak, hı-hı. Bitiririm seni. Şu anda o parlamentoda Avrupa'daki, evet. Milletvekilleri veyahut da siyasi karar liderler. Verme mekanizmasında, evet. Olan liderlerin hepsinin maddi olarak bir akçalı işleri vardır. Ya işte bir takım
bel altı
kasetleri vardır. Ki o kasetler de öyle iki cinsin değil. Ya çocuklarla pedofilidir, evet. Vesaire toplumda infiale sebep olacak. Ve bu şekilde bağlamışlar.
Evet.
Yani daha doğrusu burnuna halkayı geçirdiği insanların önünü açıyorlar ve siyasi arenada söz sahibi olmasını sağlıyorlar. Yeri geldiği zaman da halkayı çekmesini biliyorlar. Evet. Yani böyle bir dünya düzeni kurmuşlar maalesef. Hı hı.
Hocam daha önce İsrail yetkililerden gelmişti bu açıklama. Gazze'de sükunet sağlansa bile Lübnan'da Hizbullah'la mücadelemiz devam edecek demişti İsrail Savunma Bakanı. İsrail'in Lübnan'a kara harekatına hazırlandığı iddia edilmekteymiş. CNN'in haberine göre Biden yönetimi İsrail'in bahar sonu ya da yaz başında Lübnan'a kara saldırısı için hazırlık yapmasından endişe etmekteymiş. Bölgeyi yeni bir maceraya, yeni bir tehlikeye sokacak böylesine bir saldırı başlatır mı İsrail?
Şöyle, bu İsrail'in zaten o teolojik olarak hedefi Urfa'ya kadar, tabii. Gelmek, Güneydoğu Anadolu'ya. Ancak bunlar hedeflerini basamak basamak ve en kolay rakip, en zayıf olan halka Gazze'ydi.
Evet.
Ondan sonraki zayıf halka Lübnan'dır. Sonraki halka Suriye.
Suriye.
Mesela Saddam'ın iktidardan düşürülüp İran birkaç parçaya bölünmesi, yani bu lokmaların parçalara. Tabii. Şu anda Mısır'ı parçalayamıyorlar. Bu defa Mısır'ın en tepe noktasını ve, evet. idari şeyini ele geçiriyorlar. Türkiye'deki bu tür operasyonlar, işte o gezi olaylarından, evet. bu yana yapılmak istenen şeyler de budur. Ama asıl önemlisi Amerika'da silah sanayi, yani ekonomide en önemli birkaç faktörlerden biri silah, biri petrol sanayisidir. Evet. Şimdi Zelenski makyajlayıp Rusya'ya karşı kışkırttılar. Bir taraftan işte Ukrayna savaşı sürerek Rusya'yı zayıflatırken bir taraftan Avrupa'ya silah satıyorlar. Aynı şekilde Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda Lübnan'da bir savaş çıkarsa
evet,
İran devreye girecektir ve Orta Doğu'da savaş tamtamları çalmaya başlayacak. Bu da Amerikan silah sanayisinin tam var diye çalışması ve yeni pazarların ortaya çıkmasıdır. Çünkü ne kadar savaş o kadar bu sektörün karlılığı demektir. Yani insanın kanı ve gözyaşı üzerinden servet devşirmeye çalışan bir güruh var maalesef dünyada.
Maalesef insan canı, kanı çok ucuz. Bir de tabii İsrail şunu gördüğü için Gazze'de yaptıklarından sonra çıt çıkmıyor, kimse ses çıkarmıyor. Onu daha da cesaretlendiriyor evet, haliyle. Hocam bir ara verelim. Aranın akabinde ikinci bölümde yine önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, aranın akabinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programının ikinci bölümünde birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz stüdyomuzda. Hocam bugün önemli bir forum başladı Antalya'da. 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda 147 ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı ve ana başlığı krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak olduğu bir toplantı gerçekleşiyor. Foruma 147 ülkeden 19 devlet ve hükümet başkanı ve 73 bakan katılıyor. Türkiye üçüncüsünü düzenliyor bu forumun. Önemli bir toplantı ve dünyada da ses getiriyor. Neler söylersiniz bu toplantı ile ilgili olarak? Türkiye'nin önemini daha da ortaya çıkarıyor mu? Ve önemli başlıklar neler oluyor?
Aslında bütün küresel ölçekte baktığımızda diplomasinin ve sözün bittiği yerde silahlar konuşur. Yani bu tür forumların amacı dünyada yani 200 civarında ülke var şu anda. Hemen hemen her ülkenin komşusuyla bir sınır anlaşmazlığı vardır. Ülke içinde veya dışında etnik, dini, mezhepsel sorunlar vardır. İşte bu diplomasi forumlarının amacı insanların bir takım tavizler vererek, yani evet, herkes her istediğini alamıyor bu masada, al-ver uzlaşması şeklinde silaha ve savaşa gerek kalmadan aradaki ihtilafların çözülmesi. İşte diplomasi bunun için vardır. Yani insanların ihtilaflarını
evet,
konuşarak belli bir noktada uzlaşmaya götürmek. Türkiye'nin de hedefi bölgesinde, mesela Türkiye'nin bu konudaki politikası Çin'le benzerlik gösteriyor. Hem Çin hem Türkiye küresel ölçekte de bölgesel ölçekte de savaşın yerine uzlaşının olduğu, karşılıklı ticaretin geliştiği, ülkeler arasında sınırların anlamını kaybedip
evet,
tıpkı Avrupa Birliği ülkeler arasında, işte Belçika, Hollanda, Almanya arasında, yani yine bağımsız ülkelerdir ama ticari, kültürel alışverişin açık olduğu bir dünyada daha güçlü olan herkes kazanır ama 100 birimlik ülke 100 birim kazanırken 10 birimlik ülke 10 birim kazanır. Bu nedenle evet, Türkiye'nin politikası gerek Kafkaslar'da, gerek Balkanlar'da, gerek Türk dünyasında ve gerekse bütün Kuzey Afrika, Orta Doğu coğrafyasında ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirmek ve karşılıklı çıkara dayalı olarak ülkeler arası diyaloğu arttırmak. İşte bu diplomasi forumlarında öncelikleri bu olsa gerektir. Bu Türk dış politikası için önemlidir ama dünyada maalesef o Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olan o 5 ülke ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere en çok silah ihracatı yapan ülkelerdir. Evet. Yani bir taraftan böyle forumlar düzenleniyor, işte barış, insan hakları deniyor ama öbür taraftan da bütün çatışma bölgelerindeki o hassas noktaları kaşıyan istihbarat örgütleri vasıtasıyla terör örgütlerine silah veren ve dünyada kaosa sebep olan ülkelerin de yine bu veto hakkına sahip ülkeler olduğunu bilmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Yani bu küresel forum faydalıdır.
Evet.
Olması gerekir ama bu kadar çatışma dünyada varsa bu da öyle spontane kendiliğinden olmuyor. Bunun bir ön kuluçka safhasının olduğunu bilmekte fayda var.
Evet. 2022 yılında başlamıştı bu forum. O zaman da hocam Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermişti. 2 yılı geride bıraktı bu savaş. Halen devam ediyor. Düşük yoğunlukta olsa da. O zaman da işte Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları bu forum İstanbul'da çerçevesinde ilk olarak bir araya gelmişlerdi. Sonrasında İstanbul'da devam etmişti bu görüşmeler ve gerçekten de barış sağlanabilecekken İngiltere'nin, ABD'nin, Avrupa'nın baskısıyla Ukrayna masadan kaldırılmıştı. Putin de bunu yakın zamanda ifade etmişti. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşına bakalım. Neler yaşanıyor? 2 yıl geride kaldı. Nereye evrilir? Nereye gider? Hakikaten bir belirsizlik söz konusu. Bir taraftan Ukrayna sahaya sürüldü ve yalnız bırakıldı. Diğer taraftan Rusya istediklerini kısmen elde etti diyebiliriz. Gücünü gösterdi Avrupa'ya. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya NATO askerine yeşil ışık yaktığına dair haberler yayımlandı. Buna tepki olarak da Putin batılı ülkelere Ukrayna'ya asker yollamaları halinde ortaya gerçek bir nükleer savaş riski oluşacağı uyarısı yaptı ve Putin sonuçlar açık ara daha fazla trajik olacak, savaşı çizgi film sanıyorlar dedi. Evet. Bir uyarıda bulundu. Bu uyarı ne kadar ciddi, ne kadar ciddiye alınır? Bunu da size sormak isterim. Ukrayna-Rusya savaşı geride neler kaldı? Bizi neler bekliyor? Buyurun hocam.
Şimdi Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile Amerika belli noktalarda uzlaşırlar ve ondan sonra filmin sonu onların uzlaştığı noktada biterdi. Sanki şimdi de benzer durumlar var gibi. Evet. Bir taraftan bir film artistini, bir komedyen, Yahudi asıllı birini Ukrayna'ya küresel sermaye ve medya
bir
algı operasyonu başkan seçtirdi. Daha sonra onu kışkırttı Rusya'ya karşı. Adeta kendisini işgal ettirmek için elinden gelen her şeyi yaptı.
Evet.
Fakat Rusya bu savaşa girerken sanki perde gerisinde şu da vaat edildi Rusya'ya. Bir taraftan bu savaşta Rusya zayıflatılmaya çalışılıyor. Mesela 180 milyar dolar yedek akçesi olduğu söyleniyordu 2 yıl önce.
Hı hı.
Yani petrolden gelen, doğalgazdan gelen paralar, bunlar muhtemelen sıfırlandı. Yani Rusya'yı ekonomik olarak, askeri olarak yavaşlatmak. Yani Rusya kim bu kadar büyük cesameli bir ülkeyi diz çöktürmek mümkün değil. Ama en azından gücünü azaltmak. Rusya'da şu anda Ukrayna'nın %20'sini hem toprak olarak hem nüfus olarak ele geçirmiş durumda. Yani Donbas, Kırım bölgesi de dahil. Fakat bu %20 bölge öyle bir bölge ki, mesela Türkiye'nin %20'si düşünün. Marmara bölgesindeki %20 ile bir Doğu Anadolu bölgesinde %20 aynı değildir.
Evet.
Ukrayna'nın nükleer santrallerinin, en verimli tarım topraklarının, sanayi merkezlerinin, su kaynaklarının olduğu yerdir bu Donbas, Kırım vesaire.
Evet.
Ve Dinyeper Nehri'ne kadar da ilerleyebileceği söyleniyor. Yani Rusya birçok zayiat, ekonomik kayıp sonucunda bir gün masaya oturulursa Ukrayna'nın önemli bir kısmını ilhak etmiş olacak. Yani sonuçta o maddi kayıplarını, toprak kazanımı ve bir takım o tesislerin de kendi lehine dönmesiyle telafi etmiş olacak. Peki Amerika'nın bu işteki kazancı ne? Bütün Batı Avrupa ülkeleri NATO etrafında kenetlendi ve NATO üyesi bu Batı Avrupa ülkelerine hiç tahmin edemediği miktarda silah satışı yapıyor. Nasıl ki Körfez ülkelerini İran'la korkutup silah satıyordu, şimdi de Avrupa ülkelerini Rusya'yla korkutup hem kendine bağımlı hem de silah satışı yaparak ekonomisini güçlendiriyor. Burada en büyük kaybı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri yaşadı. Ukrayna ise adeta harabeye döndü. Hani ne oldu işte Zelenski bu kadar efelendi, Putin'e kafa tuttu ama harap olmuş ve bir bölümü işgal edilmiş bir Ukrayna ve Amerika'daki Biden böyle el hareketi yaparak bu kadar para verdik, yardım ettik, ne yaptın gibisinden sanki böyle bir sömürge valisinin hesap sorması gibi, yani daha fazla yardım ve silah talebinde bulununca Zelenski böyle biraz daha üst perdeden adeta kulağını çeker, ilkokul çocuğunun kulağını çeker gibi hesap Ukrayna sordu. Devlet Başkanı hesap sordu. Dolayısıyla siz Batı'nın ipiyle kuyuya inerseniz sonunuz işte böyle Zelenski gibi olur.
Evet, devam edelim hocam. Geçen haftalarda konuşmuştuk, Türkiye'nin önemli isimleri Irak'a gitmişti. Irak'ın Kürt bölgesel yönetimini de ziyaret etmişlerdi. Orada PKK'ya karşı önemli uyarılarda bulunmuşlardı. Bu kez Irak'ın Duhok kentinde halk terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılmasını istiyormuş. Bölgede çok sayıda köy işgal eden PKK halkın köylere ve arazilerine erişimini engellerken tarım ve turizm gibi iş alanlarının da gelişmesine engel olmaktaymış ve halk da bu durumdan son derece bezmiş durumda. Bu konuda neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
Şimdi Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi dediğimiz 36. paralelin kuzeyinde kalan bölgede bir Süleymaniye merkezli Talabani bölgesi, bir de Erbil merkezli Barzani bölgesi vardır. Talabani bölgesinde hala PKK'lılar orada
etkinler.
Ancak Türkiye sınırına yakın bu Dohuk'dan Erbil'e kadar olan bölgedeki insanlar bütün ticaretlerini aşağı yukarı Türkiye üzerinden yapıyorlar. Ve bu insanlar da artık akrabalar oldukları için bizim Güneydoğu illerine geliyorlar. Oradaki refahı görüyorlar. Ve bu PKK'nın gölgesi o bölgede olduğu sürece bu sarmaldan kurtulamayacağını gören insanlar artık bu teröristlerin kendi bölgelerine sökülüp atılması için hem bölgesel yönetim olan Barzani'ye hem Irak merkezi hükümetine hem de Türkiye'nin yaptığı operasyonlara karşı destek vererek bir an evvel onlar da artık mesela Hakkari'nin Bitlis'in yaylalarına insanlar çıkmaya başladı. Turizm terör bittikten başladı. Sonra hayatın ne kadar canlandığını gördüler. Dolayısıyla da artık sıradan insanlar da bunların hedeflerinin bir bağımsız Kürdistan devleti değil, İsrail'in ve küresel sermayenin maşası olduğunu gördüler ve bu da olumlu bir gelişmedir diye değerlendirebiliriz.
Evet hocam, 2024 yılı seçimler yılı demiştik. Bu kez İran'da bir seçim söz konusu, halk parlamento seçimleri için sandık başında hocam, ama katılımın düşük olacağına yönelik uzmanların açıklamaları var. İran'daki parlamento seçimleri sonrası nasıl bir sonuç çıkması bekleniyor, neler söylersin?
Evet, bu konuyla ilgili biraz genel bilgiler vererek böyle başlayalım. Türkiye'nin doğu komşusu olan İran, 87 milyon nüfusu olan ve 61 milyon kayıtlı seçmeni olan bir ülkedir. Yani nüfus olarak Türkiye'den hemen hemen aynıydı ama son 5-10 yılda Türkiye'yi de geçti. Çünkü doğurganlık orada biraz daha fazla. İki ayrı seçim var. Parlamento seçimi ve uzmanlar meclisi seçimi. Bu meclisteki seçim 4 yılda bir yapılıyor, milletvekili seçimi. Evet. Uzmanlar meclisi seçimi ise 8 yılda yapılıyor. Uzmanlar meclisinin 88 üyesi var ve 510 civarında aday müracaat etmiş. Bunların içerisinde 144'ü din adamı,
Molla
olan şeyden geçmiş.
Elekten geçmiş. Evet.
Çünkü muhafız konseyi diye bir konsey var. Siz orada aday oluyorsunuz. Aday oluyorsunuz. Nasıl ki bu belediyelerde aday adayı vardır partilerden filan. Evet. Aday adaylar arasında aday seçiliyor. Önce siz o ister parlamentoda olsun ister uzmanlar meclisinde olsun. Önce muhafız konseyinin elemesinden geçiyorsunuz. İşte bu elemeden geçen 510 aday aday'dan 144'ü ancak seçime katılabilecek. Bu 144 adaydan 88'i uzmanlar meclisi olarak 88 yıllığına seçilecek ve bunlar devlet başkanını bile görevden alma yetkisine sahip olan adeta derin devlet dediğimiz ekip bu. Onun için seçiliyor. Yani bu bize şeyi de hatırlatıyor. 1923 ile 1950 arası seçimlerimiz de böyleydi. Evet. Önce Ankara'dan işte CHP'nin delegeleri arasından adaylar belirlenirdi. Halk da giderdi bunları seçerdi. Seçim böyle oldu. İşte evet. İran'daki de bizim yani 1923-50 arası seçim modeline benzer bir seçim söz konusu. Çünkü o Muhafızlar Konseyi'nin elemesine takılanlar bir daha seçilemez. Mesela reformistler vardı İran'da. 2009'da Mahmud Ahmedinejad ikinci dönem için yeniden seçilmesine itiraz ettiler bu reformistlerin. Evet. Daha sonra da şu anda bu seçimi İran'da yenilikçiler, reformistler protesto ediyorlar. Şu anda seçimi kimin kazandığından daha çok seçime katılım oranının
düşük olması.
Ne kadar olduğu bu işin temel göstergesi olacak. Çünkü bu reformistler devrimi yani değiştirmek isteyen insanlar değil. Diyor ki günün şartlarına uygun yenilikler yapalım ve İran'ın demografik yapısına ve dünyanın gidişatına uygun olarak mevcut 79 devrimini
güncelleyelim
diyen reformistler var. Fakat şu andaki seçim muhafazakarlar ile radikal muhafazakarlar arasında oluyor.
Evet.
Yani bu nedenle de seçim zaten bu Muhafızlar Konseyi'nin onayından geçen rejimin sadık bekçileri olabilecek insanlar ya Ali Haveli seçiliyor. Ancak bu durumu protesto eden İran nüfusunun yarıdan fazlası var. Yani kesinlikle benim düşüncem seçime katılım oranı yüksek olmayacaktır. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı seçilen ve ülkede en büyük oy potansiyeline sahip olan kesim seçimi protesto ediyor. Yani şöyle düşünün, bir seçim oluyor. Siz AK Parti'nin seçime girmesini engelliyorsunuz ve onlar da diyor ki biz protesto ediyoruz. Ve o küçük %3'lük 5'lik partilerin girdiği bir seçim düşünün. Katılım oranı da düşük oldu. İşte İran'daki seçimler de benzer versiyonu olarak düşünebiliriz. Burada 290 üyeli parlamento için 15 binden fazla aday müracaat etmiş. Yani orada böyle köklü bir siyasi partiler yok. Bölgesel partiler var. Onlardan aday oluyor. Bu nedenle de işte İran bildiğimiz gibi yoluna devam ediyor. İki başlı bir yönetim var. Bir işte mevcut seçimlerle iş başına gelen
Cumhurbaşkanı
İbrahim Reisi'nin temsil ettiği bir hükümet var. Bir de Ali Hamaney'in ve bütçenin %40'ını alan uluslararası operasyonları Yemen'deki Husilere, Irak'taki Haçlı Şabi'ye, Lübnan Hizbullah'ına para akıtan bir derin yapı söz konusu. Ve İran'da insanların birçoğu yapılan halk röportajlarında seçime katılmayacağını söylüyor. Enflasyon %50. Üzerinde. Dünyanın en büyük ilk beşe giriyor petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından. Yani kaynak bakımından Türkiye'den çok zengin olmasına rağmen hayat pahalılığı, bakın Türkiye'de hayat pahalılığı var ama hükümet emekliye, memura yani 5-6 katı bulan zamlar yapıldı. Yani o biraz dengelenmeye sağlandı ama İran'da refah seviyesinin 3-5 yıl öncesine göre çok daha düştüğünden dolayı halkın böyle bir de ekonomik sebeplerle de seçimi protesto edip sandığa girdirme oranının az olduğunu değerlendiriyoruz. Bugünün sonunda yani bugün oylama yapılıyor. Yani önümüzdeki günlerde yarın öbür gün sonuçlar açıklanır diye düşünüyoruz.
Evet, bu arada İran bölge ülkeleriyle normalleşmeye de devam ediyor. Son olarak Mısır'la normalleşme için gereken adımların atılması konusunda mutabakata varılmış. İran ve Mısır Dışişleri Bakanları görüşmüşler ve bu konuyu ele almışlar, mutabakata varmışlar hocam. Bu bölgeyi nasıl etkiler?
Şimdi bizim bölgemizde 4 ana aktör vardır. Türkiye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan. Dikkat edin, bu 4 ülkenin bir araya gelip ortak bir karar aldığı zaman İsrail orada rahat edemez. Evet. Ama her halükarda bu ülkeler arasında yani biri ikisi bir araya gelse üçüncüsü mutlaka dışlanıyor. Şu anda da İran'la Mısır'ın, İran'la Suudi Arabistan'ın veya Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerinin gelişmesi bölge açısından sevindirici bir durumdur. Ama nedense bu dört ana aktörün dördünün bir noktada buluşabildiği çok az konular olduğunu görüyoruz. Bakın tekrar ediyorum, Mısır, Suudi Arabistan, İran, evet, ve Türkiye. Türkiye aynı anda bu üç ülkeyle hiçbir zaman dostane ilişkileri olmuyor. Mutlaka biriyle bir gerginlik yaşıyor, hı hı, diğer ikisiyle. Bazen ikisiyle gergin, biriyle iyi oluyor ve bu dengeyi küresel güçler yüzyıldır iyi ayarlıyorlar.
Peki hocam. Ermenistan'la Azerbaycan arasında barış görüşmeleri başladı diyebiliriz. Almanya'nın başkenti Berlin'de Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dışişleri Bakanları bir araya geldi ve barış görüşmelerine devam kararı alındığı sonucu çıktı. Yani neticede bir barış için irade ortaya konulmuş durumda. Bu iradenin ne zaman sonuca ulaşacağı konusunda sizin bir fikriniz
şimdi
var mıdır?
Tarihten bir örnek verelim. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda Mondros'ta Ateşkes Anlaşması imzalıyorsunuz ama Lozan'da Barış Anlaşması imzalıyorsun. Evet. Aradan birkaç yıl geçiyor işte milli mücadele. Şimdi Azerbaycan'ın o Dağlık Karabağ bölgesinde birinci Karabağ Savaşı oldu. İkinci Karabağ Savaşı oldu. Ve şu an bir ateşkes anlaşması yapıldı. Silahlar durdu.
Evet.
Fakat silahlar durdu ama kesin ve kalıcı bir barış anlaşması yapılmadı. Yani her an tekrar...
Evet.
Çatışma yani işte,
o yüzden de yaşanıyor zaman
taraflardan
zaman.
Taraflardan evet, bir tanesi bir saldırısıyla sıcak bir çatışma çıkabilir. Ancak Ermenistan'ın bu konuda ne gücü ne de mecali olduğu için uluslararası gözlemciler de buna ihtimal vermiyorlar. Çünkü Ermenistan'ın buna bir gücü yok. Ancak barış anlaşmasının bu kadar sürüncemede kalmasının sebebi Türkiye'nin Türkistan'la yani Kafkasya ve Türkistan'ı, evet, birbirine bağlayan Zengezur koridorunun açılması, kara otoyol ve demiryolu hattıyla sadece Türkiye, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri değil Ermenistan'ın da kazancını olacak bir durum. Kazan kazan bir politikası. Ya buradan Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ilişkilerinin gelişmesini istemeyen başta İran olmak üzere, bakın İran faktörü burada önemlidir. Yani bu barış anlaşması imzalanmıyorsa yani onların da bir
şart, bu işin de bir dahli vardır.
Dahli vardır. Burada batılı ülkeler de bir şekilde sanki barış anlaşmasını istiyormuş gibi yapıp perde gerisinde masanın altından
başka işler çeviriyor.
Çeviriliyor. Bunda bilmekte fayda var.
Peki hocam, son olarak Bosna Hersek, bağımsız Bosna Hersek 32. yaşını kutluyor. Bosna yaralı bir ülke, evladı Fatih Han ve çok acılar çekmiş 90'lı yıllarda. 32. yaşını kutlarken bugünlere nasıl geldi? Şöyle kısaca bir özet geçebilir misiniz hocam?
Evet, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden sonra iki dünya savaşı, arkasından Yugoslavya Federasyonu'nun kurulması ve General Marshal Josip Broz Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde bir referandumla Bosna Hersek 1992 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak Slovenya, Hırvatistan, Makedonya gibi ülkeler çok kolay bağımsızlığını kabul ettirip, tasdik ettirip küçük bir çatışmadan sonra bağımsız ülke olarak kabul edilmesine rağmen Bosna Hersek'i Hırvatlar ve Sırplar kendi aralarında paylaşarak oradaki Müslüman varlığına son vermek ve bu cumhuriyeti de ortadan kaldırmak üzere hem Hırvat, Katolik Hırvatlar hem Ortodoks Sırplar Avrupa'nın göbeğinde 3 yıl süren bir vahşet ve katliam. Bakın biz Gazze'deki hadise 6 ay olacak.
Evet.
Bosna Savaşı 92'den 95'e kadar 3 yıl sürdü. Çok büyük vahşet ve katliamlar yaşandı. En son Dayton Anlaşması'yla Aliye İzzet Begoviç'in de önderliğinde bir barış anlaşması imzalandı. Bu nedenle de Boşnaklar hem katledilerek hem yurt dışına gitmeleri. Şu anda da konfederatif bir yapı vardır. İşte Bosna evet. Sırp Cumhuriyeti ve Boşnak Hırvat Konfederasyonu olmak üzere. Yani biz Bosna Hersek'i bir İslam ülkesi gibi, nüfusunun %52'si Müslümandır ama bir karar alınabilmesi için Hırvat ve Sırp üyelerin
tek başlı yönetimi yok.
Sırp ve Hırvatların da onaylaması gerekiyor. Evet. Bu nedenle Bosna Hersek'in İslam dünyası ile ilgili herhangi bir karar alma mekanizmasında sesini çıkmamasının bir sebebi de budur. Yani Dayton Anlaşması'yla öyle bir yapı oluşturuldu ki adeta kilitlendi. Hiçbir yatırım yapılmıyor bu üçlü mekanizma sebebiyle de. Ülkede çok büyük bir işsizliğin olduğu bir durum söz konusu. Yani biz Saraybosna'ya gittiğimizde Başçarşı'da ve diğer bölgelerde hep sitem şudur. Yani neredesiniz? Yani burası sizin. Yani mülkünüz, biz burada sizin adınıza varız ama bize hep zulmediliyor, bize şey yapılıyor gibisinden. Yani bize orada bir Batılıların kendi eski sömürgelerine gittiğinde sürekli olarak tehditle, suikastle maruz kalmadığı bölgeler vardır. Mesela bir İngiliz bir Güney Afrika'ya gittiğinde can tehlikesi vardır. Deniyor ki ara sokaklara girmeyin, gece sokağa çıkmayın. Ama biz Bosna'ya gittiğimizde sanki oranın sahibiymişiz.
Evet.
Kendi baba ocağımıza gitmiş
sanki
gibi oluyoruz.
Sanki Bursa'da gezer
evet,
gibi.
Bunu da ayrıca not etmekte fayda var. Yani yurt dışına gezmeye gidenlere de şunu tavsiye ediyorum. Yani Ege Adalarına gidiş serbestleşmiş deniyor. Ya Yunan Adası'na gidip de elin Yunanlı'na döviz bırakıncaya kadar aynı parayla gidin Saraybosna'yı gezin, Üsküp'ü gezin.
Kimlikle gidilebiliyor
yani,
değil mi hocam?
Evet, evet şey de yok. Bu nedenle de yani bir yurt dışı tecrübesi yaşamak isteyenler için de yani bu vize derdi de olmayan Hı-hı. yerlerdir. Yani yakından uzağa ilkesiyle yani belki bugün Kudüs biraz problemli ama yani bir insan Kudüs'ü görmeden, Üsküp'ü görmeden, Saraybosna'yı görmeden, Bakü'yü görmeden ben işte Napoli'ye gittim, bilmem Paris'e gittim, Londra'ya gittim demesi aslında çok da doğru bir yaklaşım değildir diye düşünüyorum. Önce eski evladı Fatiha'nın yerimizi görmemizde fayda vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı nihayete erdiriyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.